Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yaratılış kitabının 32. bölümüne geldik. Kutsal kitabın her bölümü önemlidir ama bazı bölümleri okuyucuları üzerinde derin etkiler yaratır. İşte şimdi çalışacağımız bu 32. bölüm bunlardan birisidir. Yakup'un hayatını izlemekteyiz. Bu bölümde onun hayatının en önemli noktasına geleceğiz. Buna dönüş noktası bile diyebiliriz. Ancak şunu da eklemeliyim ki, bu bölümdeki olaylar sonucu Yakup'un Rab'be iman ettiğini ve yepyeni bir insan olduğunu sanmayalım. Yakup ta baştan Rab tarafından seçilmişti. Rab onu iyi karakterinden dolayı seçmiş olamazdı. Çünkü Yakup'un karakteri biraz tiksindiriciydi. Sinsi, yalancı ve her zaman kendi çıkarlarını düşünen birisi. Buna rağmen Rab onu seçti. Onun soyundan kurtarıcı Mesih dünyaya geldi. Yakup'un yüreğini tam olarak ancak Rab bilirdi. Biz onu yargılayamayız. Bu konuda insanları nasıl yargıladığımıza dikkat edelim. Aslında insanları yargılamak bizim işimiz değildir. Çünkü tam olarak ve adaletle yargılayabilen tek kişi Rabbin kendisidir. Yakup'un yüreğinde Rab bir şeyler görmüş olmalıydı. Biz de birine bakıp bu kişi Mesih imanlısı olamaz diye zamanından önce yargılamayalım. Biliyorum birisi Mesih'e iman edince hayatında bir değişiklik olmalı. İyi ürün sergilenmelidir. Rab'in dediği gibi ağaç verdiği meyveden belli olur. İnsanları verdikleri meyveden bileceksiniz. Buna rağmen biz her şeyi tam olarak bilemeyiz. Özellikle sevgiyi ve merhameti elden bırakmamamız gerekir. Sadece gördüklerimiz ya da duyduklarımızla karar verirsek çok kez yanılırız. Yargıyı Rab'be bırakalım ve insanlara Rab'bin yolunda yardımcı olmaya çalışalım. Yakup'un hayatına baktığımız zaman Yakup'un Rab'be olan imanını, Rab'be bağlılığını pek görmeyiz. Bazı durumlarda Rab'bin adını çağırıyor, onun yardımını istiyor ama bu konuda bile Rab, bana Rab, Rab diye seslenen her kişi Tanrı egemenliğine girmeyecektir dedi. Yakup'un hayatında bir iki olay hariç onun bir imansız gibi yaşadığını görürüz. Ancak bir iki kez Rab ona göründüğü zaman bir çeşit olumlu tepki gösterdi. Ama o imansız değil, tersine Rab'bin seçtiği kişidir. Onun soyundan İsrail'in 12 oymağı ve bu 12 oymaktan tüm İsrail ulusu oluşacaktır. Yakup seçilmiş birisi olarak yeryüzünde Rab'bi temsil edecek ve onun için insanlara tanıklıkta bulunacaktı. Oysa onun hayatının büyük bir kısmı kötü bir tanıklıktan yukarılara çıkamadı. İyi bir tanık olamadı. Bunun için Rab onda köklü bir değişim yaratmalıydı. Yakup'un hayatı tümüyle değişmeliydi. Sonunda Rab, Yakup'un hayatını olumlu şekilde değiştirmek için onu sakatlayacaktır. Rab sevdiklerini terbiye eder diyor İbraniler 12:6'da. Biz de İsa Mesih'e ait olduğumuz için Rab tarafından sevilmekteyiz. Sevildiğimiz için de terbiye ediliriz. Bu terbiyeyi babamızdan daha iyi veren Rab'dir. Bu Rab'bin kullandığı bir yöntemdir. Rab kendisine ait olanları sevdiği için onları terbiye eder. Hatırlarsanız İbrahim'in kardeşi oğlu Lut'un hayatında da iyi meyve görünmüyordu. Günahlı insanlar arasında günahlı birisi gibi yaşıyordu ama yine de kutsal söz onun doğru birisi olduğunu yazar. Lut'un başına gelenleri okuduğumuz zaman onun da Rab tarafından terbiye edildiğini görebiliriz. Rab Lut'u tam anlamıyla ateşten geçirdi. Sodom ve Gomorra kentleri cayır cayır yanarken Rab Lut'u o ateşten kurtardı ama sınama konusunda onu gerçekten ateşten geçirdi. Şimdi Rab onu çok çetin bir denenmeden geçirecektir. Rab bunu yapma zorundadır. Çünkü Rab Yakub'u sinsi karakteriyle, düzenbazlığıyla kullanamazdı. Bu 32. bölümde Rab onu eline alacak ve bir güzel terbiye edecektir. Yeşaya peygamber şöyle diyor: Rab zayıf olana kuvvet verir ve takatı kalmamış olanın gücünü arttırır. Göreceğiniz gibi Yakup böyle bir deneyimden geçecektir. Şimdi birinci ayetten okumaya başlayayım. Yaratılış 32.1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor: Yakup yoluna devam ederken Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce Tanrı'nın ordugahı bu diyerek oraya Mahanneyim adını verdi. Yakup artık sadece fiziksel düzeyde yaşamaktan çıkıp ruhsal düzeylere girmek üzereydi. Daha önce de melekleri görmüştü. Ama 20 yıl öncesi olmuştu bu olay. 20 yıl içerisinde Yakup hep bedeni alanda yaşadı. Şimdi Rab onu bazı olaylara hazırlıyordu. 3-5 ayetlerde şöyle okuyoruz: Yakup Edom topraklarında Seyir ülkesinde yaşayan ağabeyi Esav'a önceden haberciler gönderdi. Onlara şu buyruğu verdi: Efendim Esav'a şöyle deyin. Kulun Yakup diyor ki, şimdiye kadar Lavan'ın yanında konuk olarak kaldım. Öküzlere, eşeklere, davarlara, kölelere, cariyelere sahip oldum. Efendimi hoşnut etmek için önceden haber gönderiyorum. Yakup hala eski yöntemlerine başvuruyor, değil mi? 20 yıl önce apar topar terk ettiği ülkesine dönmek üzeredir ama eski olayları unutmamış. Eski olayları unutmayan başka birisi de vardı. Kardeşi Esav. Yakup aile ocağından ayrılırken Esav ateş püskürüyor. Onu ölümle tehdit ediyordu. Acaba 20 yıllık bir zaman süresi o eski kini yatıştırmış olabilir mi? Esav hala kızgın mıydı? Yakup bunları bilmiyordu. Öğrenmesi gerekiyordu. Esav'ın kızmasının neden olan olay Yakup'un ilk oğulluk hakkını ondan almasıydı. Şimdi Yakup ne yapıyor? Alttan alarak Esav'a yaklaşıyor. Esav'a gönderdiği uşaklara talimatlar veriyor. Esav'a Yakup'un efendisi Esav diye hitap edeceklerdi. Yani Yakup bilinçli olarak kendisini Esav'ın kölesi yerine koydu. Oysa Rab büyüğü küçüğüne hizmet edecek demişti. Yakup ise korkuyor ve korktuğu için de alttan alıyordu. Yani bu adam yağ çekiyordu diyebiliriz. Bazı yorumculara göre Yakup'un kullandığı efendim Esav ve kulun Yakup sözleri nezaket icabı kullanılan sözlermiş. Ben buna katılamam. Yakup'un karakterine uymayan bir yaklaşım olurdu o zaman. Yakup ülkesine korku içerisinde dönüyordu. Amacı Esav'ı biraz yumuşatmaktı. Yakup daha önce ağabeyi Esav'a böyle nezaket sözleriyle konuşmamıştı. Neden birden nazikleştin? Hayır, bu adam tilki kadar kurnazdı diyebiliriz. Kurnazlıkla Esav'ı aldatmıştı. Şimdi de kurnazlıkla onun gönlünü almak istiyordu. Ama yine de Rab ona bu konuda bir iki ders verecektir. Haberciler geri dönüp Yakup'a ağabeyin Esav'ın yanına gittik dediler. 400 adamla birlikte seni karşılamaya geliyor. Yaratılış 32 ayet 6. O anda Yakup'un benzi atmış olmalıydı. Korktuğu başına gelmek üzereydi. Herhalde düşünmeye başladı. Esav ona dostça ve kardeşçe gelecekseydi niye 400 adamla geliyordu? Anladığımız kadarıyla Esav, Yakup'un gönderdiği adamlara ne amaçla geleceğini belirtmemişti. Sadece 400 adamımı yanıma alıp geliyorum diye haber göndermişti. Durumu biraz da olsa göz önünde canlandırabiliriz. Geri dönen adamlarına soruyor Yakup, Esav'ın yüz ifadesi nasıldı? Kızgın mıydı? Yoksa sevinçli miydi? Yakup gerçekten korku ve kuşku içerisindeydi. Yakup çok korktu ve sıkıldı diyor 7 ve 8. ayetler. Yanındaki adamları, davarları, sığırları, develeri iki gruba ayırdı. Esav gelir bir gruba saldırırsa hiç değilse öteki grup kurtulur diye düşündü. Yakup tüm korkusuna rağmen paniğe kapılmadı. Yanlış hesaplamıştı ama yine de soğukkanlı davranıyordu. Bilmiyorum. Esav gerçekten saldıracak olsaydı adamlar ve davarlar ikiye ayrılmış ya da ayrılmamış fark edecek miydi? Yine de Yakup'un bir stratejisi var. Mal varlığını, eşlerini ve çocuklarını korumak için önlemler alıyor. Düşünüyor, ağabeyi bir gruba saldırırsa belki saldırı sırasında öbür grup kaçıp kurtulabilirdi. Önce plan kurdu. Sonra şöyle dua etti. Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın tanrısı Rab, bana ülkene, akrabalarının yanına dön, seni başarılı kılacağım diye söz verdin. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe güvene layık değilim. Ürdün ırmağını geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. Yaratılış 32, 9 ve 10. ayetler. Burada ilk kez değerli dostum Yakup'un Rab'be yürekten seslendiğini görüyoruz. İlkin Rabbin daha önce ona vermiş olduğu vaade sadık kalacağını bilerek dua ediyor. Bundan başka duasına başlarken hemen taleplerde bulunmaya girişmez. Önce Rabbi över. Onu koruduğu ve kutsadığı için över. Böyle tehlikeli bir anda Rabbi iyilikleri için övmesi gerçekten alkışlanmalı. Rabbin gerçekten kim olduğunu anlamaya başlamıştı bu adam. Daha önce ona Rab diye seslenmişti ama önceki seslenişleri belki de sadece dilinde kalmıştı. Bu kez yürekten İbrahim'in ve İshak'ın tanrısına sesleniyor. Uzun yıllardır Rabbin bu adamın hayatında uyguladığı disiplin ve eğitim ürün vermeye başlamıştı. Yakup ilk kez bana gösterdiğin iyiliğe layık değilim diye Rabbin inayetinden söz ediyor. Onu bu duruma getiren Tanrı'dır dostum. Burada ilk kez Yakup Rabbin lütfundan söz ediyor. Belki daha önce bunu yüreğinde tasdik etmiştir ama kutsal kitapta onun bu tepkisine ilk kez rastlıyoruz. Dostum, kurtuluş hiçbir zaman bizim iyiliklerimize, bizim dinsel işlerimize bağlı değildir. Kurtuluşumuz, günahlarımızın bağışı sadece Rabbin lütfu ile sağlandı. Rabbin iyiliğiyle, kayrasıyla sağlandı. Kendi iyi işlerimizle değil. Aslında hiçbirimiz Rabbin kayrasını, iyiliklerini hak etmedik. Yakup da aynı şeyi gördü. Nasıl dua etmişti Yakup? Ürdün ırmağını geçtiğimde elimdeki değnekten başka hiçbir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm ya Rab. Ve böylece Rabbin ona sağladığı bereketi tanıdı. Şimdi kocaman bir aile uşaklar ve davarlarıyla, sürüleriyle yürümekte olduğu bu yolu 20 yıl öncesi ters istikamette giderken hiçbir şey yoktu. Şimdi ise ne kadar zengin olmuştu. Yakup Rabbine dua ederek şöyle dedi. Yalvarıyorum beni ağabeyim Esav'dan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. Sen bana seni kesinlikle başarılı kılacağım, soyunu denizin kumu gibi sayılmayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştin ya Rab. 11 ve 12. ayetler. Yakup, Rabbin vaatlerine dayanmayı öğreniyordu dostum. Kuruntularını, korkularını giderecek başka bir şey yoktu. 13-15 ayetler arasında şöyle diyor. Yakup geceyi orada geçirdi. Birlikte getirdiği hayvanlardan ağabeyi Esav'a armağan olarak 200 keçi, 20 erkeç, 200 koyun, 20 koç, yavrularıyla birlikte 30 dişi deve, 40 inek, 10 boğa, 20 dişi, 10 erkek eşek ayırdı. Evet, mal canın yongasıdır deriz. Gerçekten de insanın canı tehlikeye girdi mi, malın değeri o kadar kalmaz. Yakup, ağabeyi Esav'dan o kadar korkuyor ki özene bezene biriktirdiği mal varlığının büyük bir kısmını ona hediye etmeye hazırdır. Bunu yapmaya hazırlanırken bile yine planlar kurdu. Onları ayrı ayrı sürüler halinde kölelerine teslim ederek önümden gidin, sürüler arasında boşluk bırakın dedi 16. ayette. Yakup insan tabiatını iyi bilen birisiydi. Esav'a vermek için hazırladığı hediyeyi gruplara bölüyor. Bunları ayrı ayrı sunacaktır. Durumu az da olsa hayalimizde canlandırabiliriz değerli dostum. Köleler sürüleri ayırdıktan sonra Esev'e doğru yol alıyorlar. Bir süre sonra armağanının ilk bölümü ve bunun sorumlusu olan köle Esev ile karşılaşacaktır. Esev ona soracak, bunlar da ne? Nereye gidiyorsun köle? Bunlar kardeşin Yakub'a aittir ve Esev'e hediye olarak gidiyor diye cevap verecek. Biraz daha ilerledikten sonra Esev ikinci köleye rastlayacak. İkinci köle de yine buna benzer bir yanıt verecek. Böylece Esev Yakub'a karşı kızgın ise kızgınlığı eriyip gidecektir. Şimdi Yakup ne yapıyor? Yine düzenler kuruyor. Az önce Rabbe beni koru diye yalvarmamış mıydı? Rabbin vaatlerini Rabbin önüne koymamış mıydı duasında? Onun yardımını istememiş miydi? Öyleyse neden planlar kuruyor? Çünkü Rabbin onu koruyabileceğine güvenmiyor da ondan. Biz de Yakup gibiyiz çok kez değil mi? Biliyoruz ki kutsal kitap bize sorunlarımızı, yüklerimizi Rabbe götürelim çünkü o bizim ile ilgilenir diyor. Biz ne yapıyoruz? Dualarımızda bütün sorunlarımızı Rab'be götürüp ona teslim ederiz. Amin deriz. Sonra onun huzurundan ayrıldıktan sonra ne olur ne olmaz düşüncesiyle tüm sorunlarımızı geri alıp çözüm yolunu kendimiz aramaya başlarız. Yani Rab'be yükümüzü götürüyoruz, sonra tekrar o yükümüzü alıp geriye gidiyoruz. Evet biliyorum bizim yapmamız gereken işleri Rab'be sevk edemeyiz ama aynı zamanda Rab'be sevk ettiğimiz, Rab'be verdiğimiz işleri biz kendimiz yapmaya girişmeyelim. Yakup bizim gibi normal bir insandı. Rabbin kendisine vermiş olduğu vaadi ona hatırlattı. Beni sağ salim geri ülkeme getireceğine ve koruyacağına söz verdin diye dua ediyor. Ama ne olur ne olmaz diye önlemler almaya başlıyor. Bu olayda Rab'be güvenmediği ya da en azından tam olarak güvenmediği bellidir. Planlarını şöyle kurdu Yakup. Birinci köleye şöyle buyruk verdi. Ağabeyim Esav'la karşılaştığında sahibin kim, nereye gidiyorsun, önündeki bu hayvanlar kimin diye sorarsa kulun Yakup'undur diyeceksin. Efendisi Esav'a armağan olarak gönderiyor. Kendisi de arkamızdan geliyor. İkinci ve üçüncü köleye sürülerin peşinden giden herkese aynı buyruğu verdi. Esav'la karşılaştığınızda aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Kulun Yakup arkamızdan geliyor diyeceksiniz. Önden göndereceğim armağanla onu yatıştırır, sonra kendisini görürüm. Belki beni bağışlar diye düşünüyordu. Yaratılış 32-17-20 ayetler. İşte değerli dostum demiş olduğum gibi Yakup'un amacı ağabeyi Esav'ı yumuşatmak ve bir kızgınlığı varsa onun gönlünü ve kızgınlığını almaktı. Rab ise Yakup'a bazı dersler vermek üzereydi. Tanrı'ya tam olarak güvenmenin ne demek olduğunu ona öğretecekti. 21-23 ayetler arasında şöyle diyor, böylece armağanı önden gönderip geceyi konakladığı yerde geçirdi. Yakup o gece kalktı, iki karısını, iki cariyesini, 11 oğlunu yanına alıp Yabuk ırmağının sığ yerinden karşıya geçti. Onları karşıya geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de geçirdi. Evet, Esav ile karşılaşacağı an yaklaştıkça Yakup bayağı yerinde duramaz hale geldi. Hayatının en büyük tecrübesini o akşam yaşayacaktır. Yabuk ırmağının coğrafi görünümü o kadar iç açıcı değildi. İnsanın yüreğinde o kadar sıcak duygular uyandıran bir yer değildi. Dağlık ve kuru bir bölgeydi orası. İki dağ arasında akan ırmağın özellikle bu geçiş noktası kayalık bir yerdir. İnsanın içinde yalnızlık ve terk edilmiş duyguları uyandıran bir yer. İşte Yakup böyle bir yerde iç savaşı yaşamaktaydı. İçinde korkular ve kuşkular vardı. Hayatından memnun değildi o an. Yıllarca önce yapmış olduğu işlerin ürünü yaklaşmıştı. Kardeşi Esav'a karşı kötü davranmıştı. Rab onun bu şekilde yalan dolanla ilk oğulluk hakkını Esav'dan çalmasını istememişti ama Yakup yine de kendi düzenleriyle iş görmüştü. Şimdi bu işlerinin hesabını verme zorundaydı. Geriye dönemezdi çünkü orada da düzenbazlığına kurban gitmiş birisi vardı. Lavan ile yapmış olduğu antlaşmanın anıt taşları orada dikili duruyordu. Sadece ileriye gidebilirdi. İki karısını, cariyelerini ve oğullarını ırmağın öbür tarafına göndermesindeki amaç, kendisiyle kardeşi arasına koruyucu bir tempon bölge oluşturmak değildi. Tersine onları korumak istiyordu. Esav gerçekten kızgın ise, gelip korumasızca yalnız başına bekleyen Yakup'u öldürüp ailesine dokunmayabilirdi. Aynı zamanda Yakup, Rab ile yalnız kalma ihtiyacını hissediyordu. Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti diyor Yaratılış 32 ayet 24'te. Burada değerli dostum, Yakup'un hayatı değişecek, adı değişecek ve tüm geleceği değişecektir. Yakup ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Geride bırakmış olduğu birçok olaylar vardı. Lavan dayısı onunla bir antlaşma yapmıştı ama geri Lavan'a gidemezdi. Daha önce aldattığı ağabeyi Esav 400 adamıyla ona doğru gelmekteydi. Ne yapacağı belli değildi. Şimdi de bir adam onunla güreşmek istiyordu. Bazı yorumculara göre gün ağarıncaya kadar Yakup bir adamla güreşmiş. Oysa kutsal söze göre güreşen Yakup değil, şu anda kim olduğunu bilmediğimiz bir adam onunla güreşmek istedi. O anda Yakup'un güreşmeye niyeti yoktu. Kimdi bu adam? Rabbin kendisiydi. Nasıl mı? Rabbin kendisi insan kılığında Yakup ile uğraşıyordu. Eminim ki Yakup güreşmek istemiyordu ama Rab onu kendi kişiliğiyle karşılaştırmak amacındaydı. Güreş, değerli dostum, bu konu üzerindeydi. Yakup herhalde pes etmek istemiyordu ama Rab ısrar etti, onunla güreşti. Aslında Yakup iyi bir güreşçi değildi. Onunla uğraşan, onunla güreşen Rabbin kendisiydi. Yakup o akşam yalnız kalmak istiyordu. Düşünceleriyle, sorunlarıyla yalnız kalmak amacındaydı. Ama Rab onu yalnız bırakmayacaktı. Bu güreş olayında Yakup ile sabaha kadar güreşen kişi, Tanrı özünden çıkıp dünyamıza gelerek insan bedeni alan Mesih'in kendisidir. Benim görüşüm budur değerli dostum. Kutsal yazılardan bu görüşü destekleyen bazı yazılar vardır. Bunlardan birini size aktarayım. Hoşaya peygamberin kaleme aldığı şu sözler var. Efraim rüzgarı güdüyor. Doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün. Yalanı, zorbalığı artıyor. Asur'la antlaşma yapıyor. Mısır'a zeytinyağı gönderiyor. Rabbin davası var Yahuda'yla. Yakup'u izlediği yola göre cezalandıracak, yaptıklarının karşılığını verecek. Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu. Büyüyünce Tanrı'yla güreşti. Melekle güreşip yendi. Ağladı, kutsanmak istedi. Tanrı'yı Beyt El'de buldu. Rab bütün güçlere egemen Tanrı bizimle orada konuştu. O Yahve diye anılır. Hoşeya 12:1-5 ayetler arası. Evet, o akşam sabaha kadar Yakup ile güreşen, insan bedeninde kendisini göstermiş olan İsa Mesih'ti. Şunu vurgulamak gerekir ki, değerli dostum, Rab fiziksel açıdan güreşmiyordu elbette. Her şeye gücü yeten Tanrı, Yakup'u bir çırpıda yere vurabilirdi, yok edebilirdi. Hayır, bu ruhsal bir güreşti. Yakup'un özgür bir isteği vardı. Bunu ona vermiş olan yine Rabbin kendisiydi. Rab bu özgür isteğe karşı zorla bir şey yapmadı, yapmak istemedi. Yakup'u ikna etmeliydi. Bu nedenle Rab onunla güreşti. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı diyor 25. ayette. Yakup kolayca pes eden tipten birisi değildi. Sonunda Rab onu sakatlamak zorunda kaldı. Dostum, siz de buna benzer biçimde Rab'be karşı koyuyor musunuz? Belki Rab sizi hayatınız konusunda bazı gerçeklerle yüz yüze getirmek istiyor ama siz buna karşı geliyorsunuz. Belki siz de Yakup gibi kendi kafanıza, kendi düzenlerinize göre yaşamak istiyorsunuz. Ve bunu yaparken Tanrı'ya karşı koyuyorsunuz. Ona aitseniz, yeniden doğuşunuz varsa yine de onun, yani Tanrı'nın sizi terbiye etmesi gerekir. Belki sizin yararınız için Yakup'a yapmış olduğu gibi sizi de bir yerinizden vuracaktır. Adam, "Bırak beni, gün ağrıyor," dedi. Yakup, "Beni kutsamadıkça seni bırakmam," diye yanıt verdi diyor Yaratılış 32 ayet 26'da. Şimdi Yakup sakat durumdadır. Artık güreşemiyor ama yine de adama yapışmış, onu bırakmak istemiyor. Yakup önemli bir ders öğrenmişti. Tanrı'ya karşı mücadele edemezdi. Rab'be karşı direniş hiçbir olumlu sonuç sağlamaz. Tek çare ona teslim olmak ve ondan ayrılmayacak şekilde ona yapışmak. İbrahim peygamber de kendi yeteneklerinin sonuna gelince Rab'be sarılmış ve Tanrı'ya tümüyle güvenmesi gerektiğini anlamıştı. Bu nedenle Rab bunu ona doğruluk saymıştı. En iyi yol budur. Tüm gücümüzle Rab'be sarılmak. Rabbimiz zaten bizi elimizden tutup kaybolmamıza fırsat vermeden sonsuz kente götürmektedir. Ancak onun vaatlerine sahip olabilmemiz için onunla uğraşmaktansa, Rab'be karşı direnmektense ona teslim olmamız en sağlıklı yaklaşımdır. Ona sarılıp Yakup gibi "beni kutsamadıkça seni bırakmam," demeliyiz. Rab zaten bizi bereketlemeye hazırdır. Yakup bütün gece onunla güreşen adamı bırakmak istemeyince adam "adın ne?" diye sordu. O da "Yakup," dedi. Adam "artık sana Yakup değil İsrail denecek," dedi. "Çünkü Tanrı'yla insanlarla dövüştün ve kazandın." Yaratılış 32, 27 ve 28. ayetler. İşte değerli dinleyicilerimiz, bu noktada Yakup artık eski Yakup değildir. Adının anlamı aldatıcı olan bu adam karakter açısından değişmişti. Artık Rab'be karşı direnmiyordu. Az önce Rab'be karşı direndiği için de ona Rab yepyeni bir ad verdi. Rab ile dövüşen. Bundan böyle Yakup'un yeni karakteri bu adamın yeni karakterinde belirlenecektir. Sakat olmasına rağmen büyük bir zafer kazanmıştı. Bir şeyler daha öğrenmek istiyordu. Yakup, "lütfen adını söyler misin?" diye sordu. Ama adam, "neden adımı soruyorsun?" dedi. Sonra Yakup'u kutsadı. Yakup, "Tanrı'yla yüz yüze görüştüm ama canım bağışlandı," diyerek oraya Peniel adını verdi. Yaratılış 32, 29 ve 30. ayetler. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi çok kez Rabbin meleği insanlarla konuşurken Rabbin kendisi konuşmuş olur. Çünkü melek o anda Rabbin huzurunda durmaktadır. Özellikle Rabbin meleği insan şeklinde belirirse bu onun beden aldığı anlamına gelmez. Ancak bu olayda Yakup diyor ki, "Tanrı'yla yüz yüze konuştum." Bu ancak İsa Mesih olabilir. Başka şekilde Tanrı'yı görmek olanaksızdır. Yakup'un güreştiği adam, insan bedeni alıp dünyamızda yaşayan İsa Mesih'tir. Yakup, Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı. Tekvin 32, 31-32 ayetler. Rab Yakup'u kazanmak için onu sakat etme zorunda kaldı ama sonunda Yakup'u kazanmıştı. Yakup önce Rabbin isteğine boyun eğmek, ona yenik düşmek istemedi ama sonunda yenilmek zorunda kaldı. Yakup'un bir iki hüneri vardı. Ama teknik açıdan tabii ki Rabbin eli altında kendisini alçaltmaktan daha iyi bir hünerin olmadığını sonunda kavradı. Rab bizim isteğimize karşı bize bir iş yaptırmak istemez kardeşim. Yapımıza kendi benzerliğini işleyen Tanrımız bize de özgür bir istek verdi. İsteseydi bir tokatta Yakup'u yere serebilirdi ama bunu yapmadı. Çünkü Yakup kendi isteğiyle Rab'be boyun eğmeliydi. Rabbimizin bizden istediği de işte budur. Kendi özgür isteğimizle ona teslim olmak. Göksel babamız Rab bizi zorla bir yere oturtmaz. Öyle bir iş yapar ki onun her şeye gücü yettiğini anlarız ve kendi isteğimizle gönüllü olarak ona uyarız. Yakup'un durumunda Rab ne yaptı? Uyluk kemiğinin başındaki sinire dokundu. Rabbin parmağı hafifçe ona dokunuyor ve Yakup hemen hareket edemez duruma geliyor. Burada dikkatle izlemeliyiz. Rab onu omuzlarından yakalayıp da yere vurmuyor. Yakup sakat duruma gelince adama yapışıyor. Adam bırak beni gideyim diyor ama Yakup ona yapışmış, bırakmak istemiyor. O anda Rab ile güreşmekte olduğunu anlamış. Beni kutsamadan, beni bereketlemeden seni bırakmam diyor. Bu andan sonra Yakup'un hayatını yönlendirmiş olan kendi düzenleri, kendi istekleri artık arka sıraya geçecek ve Rabbin inayetine dayanan bir ruhsal yapıya sahip olacaktır. Tabii ki Yakup'un hayatındaki değişim bir anda tümden olmayacaktır. Bu onun için önemli ve kesin bir başlangıçtır. Psikoloji uzmanlarına göre insanın bazı alışkıları var ki bunlar bir anda değiştirilemez. Sinir sistemimiz bu alışkıların yaratmış olduğu yollardan çalışmaya alışmıştır. İnsan tabiatı kolayca değişmez ama Rab Yakup'u değiştirmeye başladığı gibi bizi de değiştirebilir. Ancak Yakup eski tabiatına zaman zaman dönecektir ama o sürekli düzenbazlık onun hayatından çıkmıştı artık. Bundan böyle onun değişik bir karaktere sahip olduğunu fark edeceğiz. Yakup'un hayatının sonuna gelmeden önce onun Rabbin elinde kullanılır bir hale geldiğini de göreceğiz. Onu önce aile evinde ve daha sonra Harran'da dayısı Lavan'ın yanında tümüyle dünyasal arzuların pençesinde boğuşan bir kişi olarak görmüştük. Burada Peniel denilen bu yerde onu Rab ile güreşirken gördük. Bundan sonra tüm ailesiyle birlikte Mısır'a göç edinceye dek onu bir iman adamı olarak göreceğiz. İlkin bedensel bir adam, sonra Rab ile mücadele eden birisi ve sonunda da bir iman adamı olarak önümüze çıkıyor. Yeni antlaşma kesimine bakarsak, orada da Yakup'un soyundan gelen başka bir kişiyle karşılaşıyoruz. Onun adı önce Saul idi, sonra Paulus oldu. Resul ya da elçi Paulus da Rab'be karşı kendi direnişini Roma'daki imanlılara yazdığı mektubun 7. bölümünde anlatır. Paulus da kendi hayatını 3 bölüme ayırır. Rab'be iman etmeden önceki hayatı, Rab'be iman ettikten hemen sonraki hayatı, bir de eski tabiatının Mesih ile çarmıha çakıldığını tam anlamıyla kavradıktan sonraki yaşamı. Paulus, Rab İsa'ya iman ettikten sonra imanlı yaşamını kendi gücüyle yaşayabileceğini sanmıştı. Ama Paulus da benim gibi yanılmıştı. İman hayatının, değerli dostum, kolayca yaşanabileceğine inanıyordum. Ama yanılmıştım. Hatta öylesine inanıyordum ki sanki iman ettikten hemen sonra kuş olup uçacaktım. Ama kısa sürede yanıldığımı anladım. Yardıma ihtiyacım vardı. Paulus da bunu keşfetmiş olmalı ki Romalılara mektubunda şöyle yazdı: İstediğim yararlı işi yapmıyorum. Tersine istemediğim kötü şey neyse onu yapıyorum. İyilik yapmak istiyorum ama kötülük çıkıyor benden. Paulus şunu keşfetmişti: eski hayatında iyi hiç ama hiçbir şey yoktu. Bunun yanı sıra gördü ki yeni hayatında da güç yoktu. Sonunda onun çaresizlik içerisinde haykırdığını duyuyoruz. Ben ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Elçi Paulus herhalde kendi gücüyle bir şeyler yapamayacağını anladı ve hayatında bir şeyler oldu. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükrederim diye seslendi. Evet dostum, tüm yardımımız ve hatta şükürlerimiz hep Mesih aracılığıyla olacaktır. Paulus sonunda bir sonuca vardı ve şöyle dedi: sonuç şudur, sağduyumla Tanrı'nın yasasına, bedenimin gereksiz istekleriyle ise günah yasasına uşaklık ediyorum ben. İşte durum budur değerli dostum. her imanlı bu tecrübeden geçer. Rabbe iman ettikten sonra eski tabiat hala bizimle birliktedir ve bu eski tabiat Rabbimizi hoşnut edemez. Hatta Pavlos devam edip diyor ki, eski tabiatımız Tanrı'ya karşıdır. Bu düşünceyi şöyle dile getirir: bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce Tanrı'ya düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Bedenin gereksiz isteklerine uyanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Romalılar 8, 7 ve 8. ayetler. Bu ne demek oluyor? Bedensel girişimlerimizle biz Rabbi asla hoşnut edemeyiz. Pavlos bu durumun üstesinden gelebilmek için ne yaptı? Rabbin ruhuna teslim oldu. Ruhsal yasanın yapamadığını kutsal ruh başardı. Bunu nasıl yapabiliriz? Biz yapamayız ama Rab yapar. Ancak biz kendi çabalarımızla iş yapmaya giriştikçe Rabbin ruhu çalışmaz dostum, çalışamaz. Kendimizi tümüyle Rab'be teslim etmemiz gerekir. Rab bunu ben yapamam, sen yap demeliyiz. Teslim olmak ne demektir? Kendi irademizi bilinçli şekilde kullanarak Rabbin iradesi uyarınca yaşamaktır. Kendi irademizi Rabbin iradesine teslim etmek demektir. Rab ile güreştikten sonra Yakup böyle yaptı. Kendi isteklerini Rabbin isteğine teslim etti. Bunu yaptığı zaman da zaferi kazandı. Rabbin egemenliğinde zafer her zaman bu şekilde elde edilir. Çabayla, mücadeleyle, direnişle değil, Rabbin isteğine teslim olmakla. Yakup'un hayatı bizim ruhsal hayatımız için güzel bir derstir. Kutsal yazılar zaten bize ders olsun diye yazıldı. Bazı olaylarda bizler için uyarıcı niteliğinde dersler çıkmaktadır. Örneğin Musa, İsrail halkına çölde önderlik yaparken halk Rab'be güvenmemeye başlayınca başlarına bazı belalar gelmişti. Bu konuda kutsal söz diyor ki, bütün bunlar başkalarına örnek olsun diye onların başına geldi. Yani bütün bunlar bizi eğitmek için onların başlarına geldi ve böylece Rab bu yolla bize konuşuyor. Yakup'un yaşamında da bizim için güzel örnekler vardır.